Ayrım 13.
Münire Hanım İstanbullu aristokrat bir ailenin kızıydı. Bağdat, Bursa, Kastamonu Valiliği, Ticaret ve Bahriye Nazırlığı gibi üst düzey görevlerde bulunan Mehmet Namık Paşa'nın torunuydu. Doktor Server Hilmi'nin kız kardeşi Fatma Meliha Ayverdi de müritti. Meliha'nın iki çocuğu İslamcı yazar Samiha Ayverdi ve mimar mühendis Ekrem Hakkı Ayverdi de o zamanla dergahın önde gelen isimlerinden oldular. Ayverdi soyadını Kenan Rifai vermişti. Samiha Ayverdi sıradan bir mürit değildi. Kenan Rifai ve Selanik'te Evren Oslar'ın kızı Nazlı Hanım'dan sonra o post dişin oldu. Tanzimatı zorlama bir inkılap olarak niteleyen Ayverdiler, tıpkı şeyhleri gibi Fransız kültürüne yakın oldular. Müritlerin hemen hepsi Fransızca biliyordu. Günlük yaşamda Fransız görgü kurallarını harfiyen uyguluyorlardı. Örneğin evde pijamayla dolaşmak yasaktı. Kenan Rifai'nin kadın müritlerinin ve eşlerinin hepsinin başı açıktı. Hiçbiri tesettürlü değildi. Kadına kara çarşaf yerine manto giymeyi öneriyorlardı. Tesettür konusunda katıydılar. Samiha Ayverdi 20'li yaşlarında ikindi namazını kılmak için Eminönü'ndeki yeni camiye gidiyor. Camiye girdiğinde eşarbını kaşlarına kadar indirmediği için kendini uyaran kadın, cemaati ve hademeyi, İslam dininin zarafetini ve adabını bilmemekle suçluyor ve hışımla camiyi terk ediyordu. Şeyhleri Selanikliydi. Yahudi Alyans Okulu'nda öğrenim görmüştü. En azından bu iki olgu bile Kenan Rifai müritlerinden sabetayistler konusunda daha hoşgörülü olmalarını bekliyor olabilirsiniz. Hayır, aksine nedense çok tepkiliydiler. Sami Ayverdi, Neydik Ne Olduk kitabında sabetayistlerin ne kadar tehlikeli olduğunu dönme bir hanımla yaptığı sohbetten çıkarıvermişti. Dönme hanımefendi Samiha Ayverdi'ye bakın neler demişti. Ben Selanik dönmesiyim. Elhamdülillah Müslüman oldum. Bir Türk'le evlenerek Abdülhakim Efendi'ye mürit oldum. İsmim Zahide, mezhebim de Şafii'dir dedi. Canı yanık bir kadın olduğu her haliyle belli oluyordu. Hayat hikayesini anlatmak ihtiyacı içinde bulunduğu da aşikar gibiydi. Ama buraya dergaha kendi macerasını söylemekten ziyade bir iyilik yapmak için gelmişe benziyordu. Nitekim anlattıkları bence meçhul gerçeklerden olmamakla beraber mühim olan bu hakikatleri bir sabık dönmenin ağzından dinlemekti. Siz dedi dönmelerin bu memlekete ne derece zararlı bir kütle olduğunu bilemezsiniz. Hiçbir düşman dönmeler kadar Türklere kötülük edemez. İktisadi, içtimai ve bilhassa kültür sahalarında öyle planlı düşmanlıkları vardır ki bunları ancak benim gibi o soydan gelmiş ve aralarında yetişmiş bir kimse bilebilir. Benim bir Müslüman Türk'le evlenmiş olmam hepsini deli etti. Ailem ve hatta anam aleyhime öyle işler yaptılar ki çevirdikleri oyunlarla beni kuru tahta üzerine bıraktılar. Buraya gelişimin sebebi dönmeler hakkında kulağınızı bükmek ve onlardan uzak durmanızı tavsiyedir dedi ve çıkıp gitti. O zamandan sonra kendisini bir daha hiç görmedim. Sayfa 77. Samiha Ayverdi bir de babasının tanık olduğu bir olayı anlatıyor. Babamın ay dostu Vehbi Bey adında bir tanıdığı vardı. Bu zatın oğlu Bahçekapı'nın en büyük ticarethane sahiplerinden biri olan Mustafa Şamlı ailesinden bir kız ile anlaşıp evlenmeye karar vermişler. İş bu karar ortaya çıkınca bir kızılca kıyamettir kopmuş. Mesele yalnız iki aile arasında kalsa gene de izdivaca engel bazı pürüzlerin olduğu bahane edilerek bir dereceye kadar tefsir yoluna gidilebilirdi. Fakat temeldeki gerçek sebep varlık, yokluk, güzellik, çirkinlik, tahsil, terbiye, asalet ve mevki gibi mahzur teşkil edebilecek pürüzler değil. Bir avdeti ile bir Müslüman Türk'ün birleşmesini önleyen Yahudi ırkçılık ve şeriatçılığıydı. Adı geçen eser sayfa 85. Bitmedi. Samiha Ayverdi bu kez annesinden duyduğu bir olayı naklediyor. Bir de annemden dinlemiş olduğu meşhur Kani İpekçi macerası vardır. Saraya mensup bir paşa kızı Kani'ye, kapalı çarşıda mağazası bulunan ve dönmelerden olan, öylesine büyük bir aşk ile bağlanmış ki ne unutturmak mümkün ne de vazgeçirmek kabil. Kızın ailesi evlatlarının hayatı bahis mevzu olur hale gelmiş bulunduğundan bir avdeti ile evlenmesine rıza gösterirse de karşı tarafı yumuşatmak mümkün olamaz. Araya ricacılar sokulur, varlık, dirlik teklif edilir fakat gene de fayda vermez. Hülasa hiçbir ısrar, hiçbir rica dönmelik prensiplerini yıkamaz. Nihayet kızın babası artık yatağa düşmüş evladının son defa yüzünü güldürmek kararı ile irade çıkartarak nikah kıydırır. Gerçekten de birkaç gün sonra bu tek ve son arzusu yerine gelen kız Kani'nin elinden uçup gider. Adı geçen eser sayfa 86. Sami Ayverdi'nin bu anlattıkları nedense bana Karakaşzade Mehmet Rüştü olayını anımsattı. Ankara Atina ile mübadele görüşmeleri yaparken sabetayist olan Karakaşzade Mehmet Rüştü TBMM'ye bir mektup göndererek dönmeler Türk ve Müslüman değildir, bu nedenle Türkiye'ye getirilmemesi gerekir diyor. Dönmeler Türk değildir çünkü tarihen müspet olmakla beraber şimdiye kadar kendilerinden başka bir unsurla aşılanıp istifayı yani saf hale gelmeyi kabul etmemişlerdir. Dönmeler Müslüman değildir. Çünkü asırlarca muhitlerinde yaşadıkları Selanik Müslüman Türklerince malum olduğu gibi benim gibi aynı ırktan gelmiş pek çok namusu münevver kimselerin ikrar yani beyanı ve ispatı da sabittir. O halde size samimane hitap ederek soruyorum. Ey Türklüğün istiklal ve selamet ve saadeti için her türlü varlığı fedadan çekinmeyen Büyük Millet Meclisi Azayı Kiramı yani sayın üyeleri, bunlar için ne düşünüyorsunuz? Mübadele edecek misiniz? Kendi kadınızdan, kendi dininizden olmayan bu eski mültecileri ya hudut-ı milli haricinde bırakmanızı veyahut bunları tespit ederek adeta damgalayarak memleketin her tarafına dağıtıp bir kanuni mahsusla yani özel kanunla Türk aileleriyle ihtilat yani karıştırarak ve istifalarını temin buyurmanızı teklif ve istirham ederim. Dönemin Vakit Gazetesi'nin olayı gündeme getirmesi, Tansu Çiller'in babası gazeteci Necati Çiller'in Karakaşzade ile röportajlar yapması, sabetayistleri Türkiye gündemine taşımıştı. Peki kendisi de sabetayist olan biri neden böyle bir açıklama yapmıştı? Bu soru bugüne kadar hiç yanıt bulmadı. Ermeni'yi, Rum'u ve Yahudi'yi bağrına basan, tasavvuf aşkıyla yoğrulmuş Sami Ayverdi, neden sabetayistlere dönmelere düşmandı? İçinde bulunduğu sufi kültürüne rağmen sabetayistler konusunda bu kadar sert yazılar kaleme alan Sami Ayverdi'nin buna neden ihtiyaç duyduğunu sorsak da yanıtını bulmamız hiç kolay olmayacaktır. Yoksa bir örtü mü vardı? Yanıtları zor ama biz yine de bulmaya çalışacağız. Ayverdi kardeşlerin kökeni. Sami Ayverdi'nin Milli Kültür Meseleleri ve Marif Davamız adlı eserine göre Ayverdilerin anne tarafı Budapeşte'de türbesi olan Gülbaba'ya kadar uzanıyordu. Keza aynı tarihli Hürriyet ve Tercüman gazetelerine Ekrem Hakkı Ayverdi için verilen vefat ilanında da Gülbaba'nın adı geçiyordu. Budapeşte'nin manevi Fatih Gülbaba ahfadından. 26 Nisan 1984. Peki Gülbaba kimdi? Başında sürekli bir gül taşıdığı için Gülbaba olarak tanınıyordu. Asıl adı Seyyid Cafer'di. Evliya Çelebi'ye göre Merzifonlu'ydu. Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde birçok savaşa katıldı. Macaristan'da Budin kuşatması sırasında 1541 şehit düştü ve oraya defnedildi. Bugün Budapeşte'nin en güzel manzarasına sahip Gellert Tepesi'nde türbesi var. Gülbaba ve türbesiyle ilgili birkaç satır başı vermek istiyoruz. 1867'de Gülbaba Türbesi'ni ziyaret eden, Bektaşi olduğu bilinen Sultan Abdülaziz'in girişimiyle türbe yasayla korunacak tarihi anıt statüsüne kavuştu. Türkiye'de 1931'de Gülbaba İslam Cemiyeti ve 1932'de Gülbaba Derneği kuruldu. Macar besteci Jenő Huska Gülbaba operetini besteledi. Timur Selçuk'un da Gülbaba Senfonik Suite'i var. Danimarkalı yazar H.C. Andersen Gülbaba'nın hayatını yazdı. Yenilenen Gülbaba Türbesi 1997'de Macaristan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından törenle açıldı. 12 Ağustos 2001'de Gülbaba Türbesi'nin bulunduğu Török Kopani Köyü'nün merkezine heykeltıraş Metin Yurdanur'un yaptığı Gülbaba'nın büyük bir heykeli kondu. Şimdi tüm bunları niye yazdık? Çünkü insan sormadan edemiyor. Nedir Gülbaba ve Türbesi'ne bu kadar ilginin sebebi? Osmanlı tarihinde binlerce Gülbaba gibi isim ve türbe var ama Gülbaba gibi korunanı yok. Üstelik araştırmacı Gülay Öz, Gülbaba'nın Alevi dedesi olduğunu yazmaktadır. Araştırmacı Necat Birdoğan'a göre ise Bektaşi'ydi. Yani Gülbaba Alevi Bektaşi'ydi. Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti ne zamandan beri Alevi Bektaşi türbelerine bu kadar büyük özen gösterdi ki? Kenan Rifai gibi Yahudi Alyans Okulu'nda öğrenim gören Rıza Tevfik, Peyam'ın 36. sayısında Gülbaba'nın bir başka yönünü yazıyor. Gülbaba, İslam kabalası hurufilik inancına sahipti. Esselabatlı Fazlullah Naibi bu inanışın hurufilik kurucusudur. Ancak bu inanışın dayanağını oluşturan asıl inanış eskiden beri az çok bilinen ve Yahudilerin batıni kesimlerince geçerliydi. Bu alanda iki tarihsel belge vardır ki önemi çok büyüktür. Çok güçlü olarak inanıldığına göre Endülüs uygarlığından bizlere aktarılan bu iki kitaptan birisi Seferiye Zirah yani Tarihi Tekvin, öbürü de Zuhal yani Nur adlarıyla bugün çok bilinen iki yapıttır. Bu iki kitapta yeni Eflatun felsefesinin garip bir cilvesi görülür. Bilindiği gibi yeni Eflatun felsefesinin kurucusu da Filo adlı İskenderiyeli Yahudi bir düşünürdü. Yeni Eflatun düşüncesi tasavvufta asıldır. Kudreti ezeliyi kabul eder. Alemi katmandayken onun gerçek yönü bilinmez. Sırrı mutlak ve gizliler gizlisidir. Ondan başka gerçek beden yoktur. Kendi kişiliğine olan aşkıyla tecelli etmiş ve öncelikle kelam yani söz olarak cilve göstermiştir. Logos bu demektir. Dünyada madde ve ruh olarak her ne varsa tümünün asıl özü, cevheri kelamdı. Her şeyi harflerden oluşan bir söz olarak alınıyordu. Budin kentinde türbesi olan Gülbaba, Mifahülül Gayb yani Gizlerin Anahtarı adlı yapıtında bu düşünceyi yani hurufilik inancını açıklamış ve bu matematiği özenle her şeye uygulamıştır. Nejat Birdoğan, İttihat-ı Terakki'nin Alevi Bektaşilik Araştırması, 1994 sayfa 200-202. Abdülbaki Gölpınarlı'da Hurufilik Metinleri Kataloğu adlı kitabında Gülbaba'nın hurufi olduğunu yazdı. Bektaşilerce Gülbaba diye tanınan Mit Ali, Türk divan edebiyatının en güçlü ozanlarından olan Bağdatlı, Ruhi ve benzeri hep hurufidirler. Aynı kaynaktan beslenen Sabetayist felsefe ile Gülbaba'nın tasavvuf anlayışı birbirine çok yakındı. Peki bu benzerliğe rağmen Samiha Ayverdi'nin Sabetayist düşmanlığı niye? Bektaşilikten uzaklaşıp Sünnileşen Ayverdi kardeşlerin baba tarafının bilinen ilk ismi Sultan II. Mahmut döneminde Bolu'dan İstanbul'a gelip Mektebi Harbiye'nin ilk öğrencilerinden biri olan Zerdebıyık Hasan Bey. Samiha Ayverdi ile Ekrem Hakkı Ayverdi'nin babaları da Piyade Kaymakamı Yarbay İsmail Hakkı Bey'di. Dipnot: Samiha Ayverdi annesi Meliha Hanım'ın amcası Sultan II. Abdülhamit döneminin Meclis-i Maliye Reisi İbrahim Efendi'yi bir romanla isim yaptı. İbrahim Efendi Konağı. Romanda çocukluk anılarına yer veren Samiha Ayverdi, İbrahim Efendi Konağı ile Osmanlı'nın çöküşü arasındaki simgesel ilişkiyi anlatmaktadır. Aileye bakarak Sabetayist düşmanlığının nedenini bulamayacağız gibi gözüküyor. O halde Kenan Rifai Dergahı'nın müridi, bu iki kardeşin ideolojik görüşlerine bakarak bir sonuç elde etmeye çalışalım. İki kardeş İstanbul Fetih Derneği'ni daha sonraki adıyla cemiyetini kurdular. Ekrem Hakkı Ayverdi İstanbul Fetih Cemiyeti'nin uzun yıllar başkanlığını yürüttü. Efendi kitabında yazdım, ne Osmanlı döneminde ne de Cumhuriyet döneminde İstanbul'un alınışı bir törenle kutlanmazdı. Ne zaman İngiltere Kıbrıs'tan çekilme kararı aldı, Türkiye'de İstanbul'un fethi kutlanmaya başlandı. Töreni gündeme getirenler Selanikli Sedat Simavi'nin sahibi olduğu Hürriyet Gazetesi ile İstanbul Fetih Cemiyeti'ydi. Yüzlerce yıldır kutlanmayan İstanbul'un fethi neden birden gündeme getirilmişti? Bunu anlayabilmek için doğru okuma yapmak gerekiyor. Yahudiler için Kıbrıs hep önemli bir ada olmuştu. Kıbrıs Yahudiler için Kenan ülkesiydi. Bu nedenle Kıbrıs'ı fetheden Sultan II. Selim Yahudi Nasi'ye seni Kıbrıs'a kral yapacağım sözü vermişti. Dönemin siyasal karışıklıkları ve sultanın vefatı bunu önlemişti. Keza başta Theodor Herzl olmak üzere Siyonistler 20. yüzyılın hemen başında yeni bir vatan, Kenan ülkesi kurmak için Sultan II. Abdülhamit'ten parayla satın almak istedikleri yerler arasında Kıbrıs'ı da koydular. Yani Kıbrıs konusunda analiz yaparken Yahudi etkenini hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekir. Unutmayın, İsrail Kıbrıs'a Türkiye'den daha yakın mesafede. Devam edeyim, 1789 Fransız İhtilali dünyada ulusçuluk siyasal rüzgarının esmesine neden oldu. Bunun çok kimlikli Osmanlı'yı etkilemesi uzun sürmedi. Yunanlılar 1826'da bağımsızlıklarını ilan ettiler ve ardından neredeyse 100 yıl süren Osmanlı-Türkiye-Rum-Yunan mücadelesi başladı. Ancak Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Genç Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan arasında dostluk köprüleri kuruldu. Balkan Paktı gibi oluşumlar da Türkiye'nin en büyük yardımcısı Yunanistan'dı. Venizelos ile Atatürk arasındaki dostluk iki ulusu birbirine kardeş yapacak düzeye getirdi. İsmet Paşa CHP ve Celal Bayar DHP dönemlerinde de bu değişmedi. Öyle ki 1953'te DHP iktidarı Yunanlar gücenir diye İstanbul'un fethinin 500. yılı kutlamalarını bir iki küçük törenle geçiştirmek istedi. Ancak tam o sırada devreye Hürriyet Gazetesi ve Fetih Cemiyeti girdi. İstanbul'da gençler iktidar aleyhine gösteriler yaptı. İstanbul'un alınmasıyla ilgili törenler yapılsın istekleri kısa zamanda yön değiştirdi ve Kıbrıs'ı milli dava haline getirdi. Dört kadın yazar Müridi tarafından yazılan Kenan Rifai'nin hayatını ele alan Kenan Rifai ve 20. asrın ışığında Müslümanlık adlı kitabın 568. sayfasında bir fotoğraf var. Sami Ayverdi, Safiye Erol, Nezihe Araz ve Sofi Huri'nin yanında bir de erkek var. Nihat Sami Banarlı. Edebiyatçı Banarlı'nın neden o fotoğraf karesinde yer aldığına ilişkin kitapta bir bilgi yok. Ama biliyoruz ki Nihat Sami Banarlı Kenan Rifai'nin yakın çevresindendi ve aynı zamanda da Fetih Cemiyeti'nin en aktif üyesiydi. Bu militan üye nerede çalışıyordu? Hürriyet gazetesinde. Nihat Sami Banarlı ile Sedat Simavi'nin arkadaşlığı eski yıllara dayanıyordu. 1940'larda Sedat Simavi'nin sahibi olduğu 7 Gün dergisinin cevaplar köşesini Banarlı yönetmişti. Banarlı Hürriyet gazetesinin kuruluşuyla birlikte 1948'den 1963'e kadar edebi sohbetler yazdı. Nihat Sami Banarlı'nın ismini daha önce okuduğunuzu anımsıyor musunuz? Galip Azmi Sandalcı ve Kudret Sandalcı adlı Selanikli iki Sabet Ayız kardeşin açtığı Feyzi Ati Okulu'nda öğretmendi. Selanikli Sedat Simavi Sabet Ayız miydi? Hala tartışılıyor. Ama gazetenin iki numaralı adamı Selanikli Fahri Refik'in Sabet Ayız olduğu biliniyor. Denir ki Hürriyet Gazetesi patronu Sedat Simavi, Hürriyet Gazetesi Yahudi sermayesiyle kurulduğu iddialarını yanıtı vermek için İstanbul'un fethi kutlansın, Kıbrıs milli davamızdır gibi popülist milliyetçi talepleri bilerek abarttı. Pek inandırıcı değil, önemli de değil. Sonuçta Hürriyet Gazetesi ve İstanbul Fetih Cemiyeti amacına ulaştı. DP hükümeti yayınlar ve baskılar sonucunda ya Taksim ya ölüm tezini benimsedi. Ama bu durum soru sormamıza engel değil. Türkiye'de hava neden birdenbire dönüvermişti? Bu uzlaşmaz tavrın altında 1948'de kurulan İsrail'in etkisi var mıydı? Yahudi ve Müslüman Türkler bin yıldır Anadolu'da birlikte yaşamışlardı. Özellikle 16. yüzyıldan başlayarak inişli çıkışlı Yahudi-Müslüman ittifakı Ermeni-Rum sermayesine karşıydı. Yeniçeri Yahudi sermayesiyle içli dışlıydı. Yeniçeri Ocağı'nın 19. yüzyılın başında lağvedilmesi Hristiyan tacirlerin üstünlüğüne neden oldu. Yahudiler bu yıldan sonra hızlı bir çöküş sürecine girdiler. İktidarı ancak Müslüman-Yahudi Sabet Ayısı ittifakı olan İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ele geçirdiler. Bu tarihten başlayarak Yahudilerin piyasa hakimiyeti her geçen yıl arttı. Hristiyanlar ise piyasadan yavaş yavaş silindi. Bu rekabet sadece iktisadi değil, siyasal ve dinsel alanda da vardı. Hristiyanlar ile Yahudilerin tarihsel çatışmalarını biliyorsunuz. Yani Yahudi bu bölgede yıllardır Rum ve Ermeni ile husumet halindeydi. Osmanlı'nın gerileme ve yıkılış döneminde tüm boşalttığı topraklarda Yahudi ağırlığı vardı ve onlar da buraları terk etmek zorunda bırakılmışlardı. Örneğin Selanik. Birkaç sayfa önce yazdım, Kıbrıs Türkiye ve Yunanistan'dan çok İsrail'e yakındır. Sizce İsrail Kıbrıs'ın Yunanistan'ın mı yoksa Türkiye'nin mi kontrolünde olmasını ister? O dönemde çok iyi ilişkiler içinde olan Türkiye ile Yunanistan Kıbrıs meselesini daha barışçıl çözemezler miydi? Kıbrıs'ın bir çözümsüz bir sorun haline gelmesine kimin menfaati vardı? İki halkı birbirine düşman ederek milli dava yaratanlar kimlerin ekmeğine yağ sürdü? 6-7 Eylül 1955'te Kıbrıs milli davasını bahane edip İstanbul'u yakıp yıkarak bir avuç Rum'un da Türkiye'den gitmesine neden olanlar kimlerdi? Bu bölümü kapatmadan size bir not aktarayım. Balkanlarda Müslümanlar ile Rumlar arasındaki ilişkilerin bozulmasından sorumlu tutulanların başında Sabet Ayız kökenli Sufi dervişlerin olduğu tezi ne kadar doğruydu, araştırılması gereken bir sorudur. İlib Yayma Cemiyeti Başkanı Masondu. Türkiye'de 1970'li yıllarda solcularla mücadeleyi milli dava haline getiren Aydınlar Ocağı'nın kuruluş çalışmalarında da yine Ayverdi kardeşler vardı. Ekrem Hakkı Ayverdi Aydınlar Ocağı'nın bir numaralı üyesiydi. Gün gelecek iki kardeş yapmış oldukları hizmetlerden dolayı Aydınlar Ocağı tarafından üstün hizmet armağanıyla ödüllendirilecekti. Yarı masonik ve muhafazakar olan bu teşkilatın amacı devlet seçkinlerini etkileyerek milli kültürü korumak ve yüceltmekti. Atatürkçülüğü solun egemanyasından kurtaracaklardı. Disiplinli bir demokrasi istiyorlardı. Esas olan fert değil, devlet ve milletti. Komünistlikle mücadele polisi kurulmasını öneriyorlardı. Devlet istediği şahsı durdurup komünist olmadığını ispat et diyebilme vasıta ve selahiyetine sahip olmalıydı. Ayverdi kardeşlerden başka kimler vardı bu Aydınlar Ocağı'nın diğer kurucular arasında? Sedat Simavi'nin yol arkadaşı Nihat Sami Banarlı 3 numaralı kurucu üyeydi. 30 numaralı kurucu ise annesi Atiye'yi Sabet Ayisler'in mezarlığı olarak bilinen Bülbül Deresi mezarlığına defneden Doktor Mazhar Osman'dı. Kitabın ileriki bölümlerinde diğerlerini de yakından tanıyacaksınız. Soğuk Savaş döneminde komünizmle mücadeleyi en birincil vazife sayan İlim Yayma Cemiyeti Başkanlığı yapmış Tüccar Mazhar Çelebi'ye kaç dava arkadaşı tanıyordu? Mazhar Çelebi Tüccar, İlim Yayma Cemiyeti İdare Heyetinde çalıştı. Önceki yıl 1966 Vefa Kulübü reisliği yaptı. Muhittin de kendisini Müslüman hamisi ve iyiliksever olarak tanıtmıştı. Gayesi masonluk olan ve masonların hakim bulunduğu Beynelmiler Lyons Kulübü üyesidir. Uzun seneler bir nakliyat şirketi müdürlüğü ve hissedarlığı yapmıştır. Hicaz'a Türk acıları götürmüştür. Yahudi ve Ermeni talebelere yardım ettiği söylenir. 9 Kasım 1967 tarihinde Murat Locası'na Moşe Şalom ile birlikte girerek mason olmuştur. Yalçın Çeliker İzzet Nuri Gün, Masonluk ve Masonlar 1968 sayfa 204. Bunları dava arkadaşları yazıyor. Bakın M. Şahap'tan Bugünün Dervişi Kimdir adlı kitabında Mazhar Çelebi'nin kardeşi, İlim Yayma Cemiyeti'nin genel sekreteri Nazif Çelebi hakkında ne diyor? Son derece kurnaz ve tecrübeli dinimizin ve tüccarlarından biri daha, Hacı Nazif Çelebi'den bahsetmeden geçemeyeceğim. Türkiye'deki birçok gizli açık dini veya hayır müesseselerinde aza olan bu zat, bu kutsi teşekküllere alet ve vasıta edinerek milyonlar kazanmıştır. İlk servetinin temelini 15 sene evvel Yahudilere paravan olarak kurdurduğu Haç Turizm şirketiyle yapmıştır. Hacı Nazif Çelebi'nin sekreteri ve iş ortağı Yahudidir. Fakat camide ve Müslümanlar yanında olunca daima Yahudiler aleyhinde görünür ve konuşur. Yazıhanesinde ve mağazasında Müslümanlar olunca Yahudi dost ve ortaklarıyla telefonda Fransızca konuşur. Bilhassa göze batacak yerlerde Yahudi arkadaşlarıyla bulunmamaya dikkat eder. Sayfa 28. Burada bir alıntıya ihtiyacımız var. Mason üstadı Enver Necdet Egeron anlatıyor. Kaldı ki İsrail kurulduktan sonra ben New York'taydım. Bana vazife vermek istediler. Dediler ki sen İsrail'de bir yüksek şura kur, yardım et, git ve kur. Dedim ki benim vazifem değil, ben büyük loca değilim. Bunu Türkiye'deki yüksek şuraya intikal ettiririm, onlar bunu yapar. Zannediyorum gittiler kurdular. Hulki Cevizoğlu, Masonluk ve Rotaryenlik. 2003, sayfa 27. Ne ajitasyon ama. Söylemlerinde Masonluğa, Yahudiliğe karşı olduklarını söylüyorlar hep. Ya uygulamada yaptıkları? Masonların Türk sahana verdiği kadroların çokluğu da araştırma konusudur. Biliyoruz ki Sabetaizm ile Masonluk iç içedir. Masonların ritüelleri Kabala'dan alınmadır. Mason Müslümanlara bu açıdan bakmayı öneriyorum.